Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Çınaraltı programının bir yenisinden. Evet, hepiniz programımıza hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak bu haftaki programımızı da açıyoruz. Değerli dinleyiciler, insanoğlunun öteden beri aklını hep meşgul eden şeylerin başında veya en azından edenler arasında deniz de gelmektedir. Bu ucu bucağı görünmeyen su acaba nerelere kadar uzanıyordu? Ötesinde neler vardı? Neden bir durgunlaşıyor, bir azıyordu? Ağaç gövdeleri batmıyor, üstüne binildiği takdirde insanı pekala taşıyabiliyordu. Öyleyse batmayan şeylere binip ucunu bucağını aramaya çıkabilirlerdi. Sallar, sandallar yapıldı. Çok geçmeden o sallar, sandalları yürütecek kürek, yelken, dümen keşfedildi. İnsanoğlunun denizaltı ile alakadar olması Makedonyalı Büyük İskender'den önceki devirlere uzanıyor bilindiği kadarıyla. Evet, denizlere oldukça hakim olan insanların zihnini yeni sualler kurcalamaya başlıyor. Acaba denizin derinliklerinde neler var? Oraya inmek için neler yapmak lazım? Denizaltıcılık tarihiyle uğraşanlar, rivayete dayanarak ilk denizaltı çalışmalarının Makedonya Kralı Büyük İskender zamanında yapıldığını, hatta Makedonyalı kumandanın inşa ettirdiği bir tekneyle bizzat daldığını kaydediyorlar. Milattan sonra 1150 yılında Akka'nın muhasarasında su altında giden bir cihazdan faydalanılarak şehre girildiğini Arap tarihçilerinden Bahaddin söylemektedir. Meşhur Leonardo da Vinci de denizaltıya merak saranlardan birisidir. 1500 yılında bu meşhur kaşif ve sanat adamı, sanatkar, kendi yaptığı bir botla dalmış, bu da rivayetler arasında. 1538 yılında İspanya'nın Toledo şehri suyun altından gidilip gidilemeyeceği çalışmalarına sahne olmuş. 1580 yılında İngiliz deniz subayı William Bourne bu uğurda çalışmış. Tahta üzerine deri kaplamak suretiyle bir bot yapmış, bununla dalmaya uğraşmış. Fakat netice muvaffakiyetsizlik. 1605 yılında Magnus Pegelius denizin altıyla meşgul olmuş. Yaptığı bot denizaltı denemelerinde ümit vermiş. Tatlı su altı tecrübelerinde ise ümitler botla beraber batıp gitmiş. 15 sene sonra Hollandalı fizikçi Cornelius van Drabel, Thames nehrinde aynı denemelerin peşinde koşmuş. Magnus Pegelius'unkine benzer botu 15 kademe kadar indirmiş. Sonrası karanlık. Debon 1653'te, Denis Pepin 1689'da botlarının içinde denizin derinliklerine inmeye çalışmışlar. Netice yine karanlık. 18. asırda bu yolun yolcuları daha artmış. Patentler alınmış fakat netice yok. Kayıtlara göre 1747 yılındaki çalışmalar bugünkü denizaltı gemilerinin esasını teşkil eden sisteme en yakın olanı. Hayvan derilerinin içine su alınarak dalış sağlanıyor. Sonra bu deri torbalar sıkılmak suretiyle su boşaltılarak satha çıkılıyor. Fakat bu denemeleri kimin yaptığı meçhul. Thank you. Değerli dinleyiciler, 1719 senesi İstanbul'da da bir su altı gösterisine sahne olmuştur İstanbul'da. Lale Devri hükmünü sürmektedir Padişah Sultan 3. Ahmet. Şehzadelerini sünnet ettirmiş. Payitaht günlerce, gecelerce düğün yapıyor, sünnet düğünü. Tersane mimarı İbrahim Efendi, padişahın büyük takdirini kazanan bir gösteri tanzim ediyor. Tersane bahçesine çadırını kuruyor, kurmuş Sultan 3. Ahmet. Maiyeti ve bütün davetlileriyle Haliç'in sularında 3 çifte piyadeye muadil uzunlukta bir timsahın önlerine gelişini, Haliç'in suları altında kayboluşunu, sonra tekrar su yüzüne belirişini ve timsahın ağzından başlarındaki pilav ve zerde tepsileriyle dışarıya 5 kişinin çıkışını seyrediyorlar. Suyun altında yüzen bu timsahı Mimar İbrahim Efendi yapmış. Bu akıl almaz bir hüner. Levni'nin minyatürleriyle resimlenmiş olan Surnamesi'nde meşhur şair Seyit Vehbi bu gösteriyi anlatmaktadır. ...1774-1776 yılları arasında Amerika'da David Bushnell kaplumbağa adını verdiği denizaltısının tecrübelerini yapmıştır. Bir kişi tarafından idare edilen gemi, el ile çalıştırılan mekanizması sayesinde hareket etmektedir. Maksat, düşman gemisine dipten dokunularak tekneye saatli infilak maddesi yerleştirmek. Amerikan ihtilalinde işte bu gemiler kullanılmak istendi. Fakat harp gemileri bakırla kaplandığı için, kaplı olduğu için arzu edilen netice elde edilemedi. Eagle gemisinin teknesini limandan uzaklaştırmak, kaplumbağanın muvaffakiyeti olarak bugün bile zikredilmektedir. Robert Fulton da denizin altıyla alakadar olanlardan değerli dinleyiciler. 6,5 metre boyunda el ile idare edilen teknesine Nautilus adını vermişti. 1801 yılında yapılan deneme dalışlarını Fransız İmparatoru Napolyon Bonaparte da seyretmiştir. Fakat Fransa ve İngiltere hükümetleri gemiye önem vermemiştir. Fulton Amerika'ya gitmiştir. Bu defa 24 metre boyunda bir tekne yapmıştır. 1815'te Waterloo Savaşı'nın başladığı gün denize indirmiştir teknesini. Yalnız ömrü vefa etmemiş, geminin gerçekleşmesi yarıda kalmıştır. ...1849 yılında denizaltıcılık sahasında William Bauer ortaya çıkmıştır ve Plunger Marin adını verdiği botu Kiel'de, Almanya'nın kuzeyindeki Kiel'de denize indirmiştir. Saçtan yapılmış 3 kişilik mürettebatı vardı bu geminin. Mayınları ateşlemek için pillerden istifade edilmişti. Elektrik böylece ilk defa Plunger Marin ile denizaltına inmiş oluyor. Amerika iç harplerinde, dahiliye harbinde Güneylilerin David Bushnell'ın adına izafeten kullandıkları David tipi denizaltılılardan biri tarihte ilk defa bir gemiyi batırmıştır. Pervaneye bağlı şaftı 8 kişi tarafından elle çevrilen, bir kişi tarafından da idare olunan Horace Lanley adındaki bu gemi 14 Şubat 1864'te Charleston limanını ablukaya alan Kuzey Donanması'nın Housatonic korvetini batırmıştır. ...1875 yılında John Holland suyun üzerinde istim, su altında batarya ile hareket eden Plunger adlı gemisini yapmıştır. 1900 yılında Amerikan Bahriyesi'ne ilk defa katılan Gunner denizaltısı bu Holland'ın geliştirdiği gemidir. 1881 yılında Fransız mühendis Gobet'in yaptığı tekne ise deniz altında akümülatörle hareket eden ilk gemidir. Gemiyi Brezilya hükümeti satın almıştır. 1885 yılında Campbell ve eşin Tilbury'de denize indirdikleri Nautilus isimli denizaltının su geçmeyen bölmesinden bir dalga çıkabiliyor ve tekrar gemiye dönebiliyordu. 1887 yılında İspanyol mühendis Isaac Peral, ya Isaac Peral, kendi adını verdiği denizaltısını 1888'de mühendis Lom'un başlayıp da Gustav Zed'in planlarını tamamladığı Gymnot isimli denizaltıyı Fransızlar denize indirdiler. Gemi elektrikle teçhiz edilmişti. 1893 yılında Gustav Zed ve Ramazzotti Toulon'da ikinci Fransız denizaltını denize indirdiler. Max Leboeuf'un 1899 yılında yine Fransız bahriyesi için Cherbourg'da inşa ettiği iki gemi çift tekneli ilk denizaltılar oldu. 4 torpido taşıyorlardı, su altında akümülatörle çalışıyorlardı. Denizaltı gemilerinin çeşitli milletlere mensup mühendisler elinde geçirdiği inkişafa paralel olarak İngiliz mühendis Garrett da 1878'de 14 kadem boyunda el ile çalıştırılan ilk gemisini bir yıl sonra da 45 kadem boyunda istimle çalışan ve adını Resurgam koyduğu ikinci gemisini denize indirmişti. İnşaatını hızlandırmak maksadıyla İsveçli ağır silah fabrikası direktörü Nordenfeld ile anlaştı. Planları Garrett çizecekti. İnşaatı Nordenfeld deruhte edecekti. 1885 yılında İsveç'in baş şehri Stockholm'de denize indirilen denizaltı Nordenfeld 1 adını taşıyordu. Bir baş torpidosu, bir de Nordenfeld topu bulunan gemi 64 kadem boyundaydı. Bu bir numaralı Nordenfeld'i Yunan hükümeti 9000 sterline satın aldı. Hemen ertesi sene 1886'da Osmanlı hükümeti Nordenfeld'e 2 denizaltı sipariş etti. Ve 2. ve 3. Nordenfeld denizaltıları Osmanlı Türk donanması için inşa edildi. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşını kazanan Ruslar ayrıca Karadeniz'de üstünlüğü elinde tutan donanmamızdan 6 parça geminin kendilerine teslimini istemişlerdi. Zamanın padişahı Sultan II. Abdülhamit bu teklifi aşağıdaki yazısında ifade ettiği sertlik ve katiyetle reddetti. Sadrazam Saffet Paşa'ya vesair vükelaya yemin ederim ki donanmanın elden çıkmasına katiyen rey ve rizam yoktur. Her türlü fedakarlığı ederim fakat donanma maddesini esasen reddederim. İcabı halinde donanmayı kaybetmemek için canımı fedaya hazırım. Bu meyanda Girit isyanları devam edip gidiyordu. Rus harbi mağlubiyeti öbür ekaliyetleri olduğu gibi Rumlara da birçok haklar kazandırmıştı. Fakat Rumlar elde ettikleri haklarla iktifa etmiyorlardı. Teselya'da taarruza hazırlandıkları, Osmanlı ülkesindeki Rumların da desteğiyle İstanbul'a yürüyecekleri rivayet olunuyordu. Muhtemel bir Yunan harbine karşılık seferberlik ilan edildi. İngilizlerin teşvikiyle Yunanlıların pek yakında Türkler aleyhine kıyam edeceği bu sebepten iki denizaltı gemisi sipariş olunması Sultan II. Abdülhamit tarafından emredilmişti. İşte Nordenfeld 2 ve 3 bu sebeple satın alınmıştı. Değerli dinleyiciler, Yunan donanması için alınan 1. Nordenfeld denizaltısına mukabil Türk donanmasının üstünlüğünü korumak maksadıyla 2. ve 3. Nordenfeld denizaltılarına talep olundu. Bu gemiler 1.'den daha büyük ve daha süratliydi. Gemiler İngiltere'de imal edilmişti. Vapurla İstanbul'a gönderilerek montajları Taş Kızak Valide Terhanesi'nde yaptırılmıştı. Montaj esnasında bazı parçalar tamamen veya kısmen Taş Kızak Valide Tersanesi'nde imal olunmuştu. Gemilerin bir an evvel bitirilmesi için geceli gündüzlü çalışılıyordu. 6 Eylül 1886'da denizaltılardan ilki denize indirildi ve 5 Şubat 1887'de dalış tecrübesi yapıldı. Gemiye Abdülhamit adı verilmişti. Tecrübe merasiminde İsveç ve Norveç sefaret erkanı, mabeyinden yani saraydan Derviş Paşa, Yüksek Askeri Teftiş Komisyonu azasından Süleyman Paşa, Bahriye Feriklerinden Stark ve Wood ve Mirliva Hakkı Paşa bulundular. Gemide Nordenfelt'in temsilcisi, mühendis ve memurlardan ayrı olarak 5 de Türk denizci vardı. Kumandan Yüzbaşı Halil Bey, makina kıdemli yüzbaşısı Ali Bey, makina yüzbaşısı Şerafettin Bey, makine teğmeni Mehmet Salim Efendi ve ateşçi Musa Çavuş. Bu 5 Türk, bir denizaltıyla dalan ilk Türkler oldular. Fakat gemi taahhüt edilen evsafta değildi. Baş ve kıç muvazenesi bozuktu. Su altında 10 mil yapması gerekirken ancak 2,5 mil gidebilmişti. Ayrıca inşaat da gecikmiş, bu yüzden Nordenfelt firmasıyla anlaşmazlık doğmuştu. İkinci gemi ancak 4 Ağustos 1887'de denize indirilebildi. Her iki geminin de torpido, seyir ve dalış tecrübeleri 1888 senesi Ocak ayında İzmit'te yapılabildi. Ve 24 Mart 1888'de iki denizaltı resmen Türk donanmasına katıldı. İkinci denizaltıya Abdülmecid adı verildi. İzmit Körfezi'nde yapılan tecrübelerde denizaltılar tayin edilen hedeflere torpido atışları yaptılar. Denizcilik tarihinde torpidosunu ateşlemek şerefi ilk defa Türk denizaltılarına nasip oldu. Çünkü Yunanlar tarafından satın alınan 1. Nordenfelt denizaltısı torpido atış tecrübesi yapmamıştı. Buna rağmen denizaltılardan Tahtel Bahir, o zamanki ismiyle, beklenen fayda elde edilemedi. Zira denizaltıcılık her geçen gün inkişaf ediyor, yeni buluşlar birbirini takip ediyordu. Nordenfelt denizaltıları o günler emsallerinden belki de en üstün vasıflısıydı. Ama taahhütteki şartlara uymuyordu. Gemilerin su altı seyirleri hemen hemen yok gibiydi. Yarım, 1 ve 1,5 dakika gibi kısa zamanlar içinde dalış yapabiliyor, gemiler su altında muvazene bozukluğu gösteriyordu. Periskop henüz keşfedilmediğinden kumandan cam bir kubbeden hedefi gözlüyordu. Yakıt olarak mangal kömürü kullanılan gemiler istimle hareket ediyor, tahmin ve hesaplara göre 8 tonluk yakıtıyla su üzerinde 15, su altında 12 mil yol kat etmesi gerekiyordu. Mürettebatı, bir güverte, 3 makine subayı ve 1 erden ibaretti. Her şeye rağmen o günün şartları içinde donanmamızı takviye edici idiler. Su altında kullanılmasa bile gayet az hedef teşkil etmeleri, torpidoları sayesinde ilgi görmüş ve diğer devletlerin donanmalarından çok önce Türk donanmasına, ilk denizaltılara sahip olma hususiyetini kazandırmışlardı. Gemilerin mühendisi George William Garrett, Sultan Abdülhamit tarafından fahri binbaşılık rütbesiyle taltif edilmiştir. Amerika'da Kremp fabrikasında inşa edilen Mecidiye Kruvazörü'nün 1904 yılında Midilli Adası'nda donanmamıza tesliminde bulunan gemi kumandanı Albay Bucknum, Türk Bahriyesi'nde görev almak istedi. Ve Yüzbaşı Rauf Bey'i de, yani sonraların Rauf Orbay'ıdır bu, yardımcı olarak yanına almıştı. Denizaltıcılığın inkişafı üzerine Osmanlı hükümeti yeni denizaltılar almak maksadıyla teşebbüse geçti. Albay Bucknum ile Yüzbaşı Rauf Bey, 1904 yılı Ekim ayında İngiltere ve Amerika'ya tetkik seyahatine gönderildiler. İngilizler denizaltı inşaatıyla alakalı çalışmalarını çok gizli tutuyorlardı. Heyet fazla bilgi edinemedi ve Amerika'ya geçti. Rhode Island eyaletinin Newport deniz üssünde Genelkurmay Başkanı Amiral Dewey ve Cumhurbaşkanı Theodore Roosevelt'in izniyle Holland ve Lake tipi denizaltılar tetkik edildi. Dalışlara iştirak olundu. Fakat devlet ağır masraflar altında bocaladığı için siparişte bulunulamadı. Osmanlı hükümeti denizaltı alma teşebbüsünü 6 yıl sonra tekrarladı. Ve 4 subayımız güverte kıdemli yüzbaşısı Remzi Bey, güverte kıdemli yüzbaşısı Mehmet Şükrü Bey, makina kıdemli yüzbaşısı Hüseyin Sabri Bey, makine kıdemli yüzbaşısı İbrahim Süleyman Bey, 3 Ocak 1910 yılında Avusturya, Almanya, Fransa ve İtalya'daki denizaltıcılık kurslarına gönderildiler. 2 yıl süren bu tetkikleri sırasında subaylar yalnız bir haftalığına İstanbul'a gelmiş ve tekrar dönmüşlerdi. Fransa'da çift tekneli denizaltıların kaşifi olan Max Leboeuf ile tanışan heyet dalışlara katıldı. Dönüşlerinde Bahriye Nazırı Hurşit Paşa'ya Fransız denizaltıları için müsbet rapor verdiler. O tarihten 1,5 sene sonra Fransa'ya Cemal Paşa'nın Bahriye Nazırlığı sırasında 2 denizaltı sipariş edildi. Fakat 1. Cihan Harbi'nin patlak vermesi üzerine gemiler donanmamıza katılamadı. Gemilere kumandan olarak tayin edilen Yüzbaşı Mehmet Şükrü ve Yüzbaşı Mehmet Nail Bey ile inşaata nezaretçi olarak tayin edilen makine yüzbaşısı Hüseyin Sabri Bey 19 Eylül 1914'te memlekete döndüler. Birinci Cihan Harbi'ne Almanya'nın müttefiki olarak girmemiz üzerine birçok subay meyanında 6 denizcimiz de Almanya'ya kursa gönderildiler değerli dinleyiciler. Bu subaylar Yüzbaşı Mehmet Şükrü Bey, Yüzbaşı Rifat İbrahim Bey, Yüzbaşı Avni Şerif Bey, Yüzbaşı Salih Mevlüt Bey, Yüzbaşı İbrahim Rıza Bey ve Teğmen o zamanki ismiyle Mülazım Şefik Ali Efendi idi. Soyadı kanunundan önce kişiler ismi ve babasının ismiyle anılırlardı. Yüzbaşı ve yukarı rütbelerdekiler bey, yüzbaşından aşağıdaki rütbedekiler efendi unvanıyla anılırlardı. Yani yüzbaşılara bey, mülazımlara efendi denirdi. 11 Ocak 1915'te yola çıkan bu zabitler, yani subaylar 5 Şubat 1915'te kurslara başladılar. Vulkan isimli ana denizaltı gemisinde başlayan kurs müddetince subaylarımız, mayın denizaltı gemisi, çift tekneli denizaltılarda devamlı dalış ve tecrübelere iştirak ettiler. AU, UB9, UB14, UB15 ve 12 ki bunlar mayın denizaltı gemisidir. U3, U4, U16 da çift tekneli denizaltılardır. Bunlar da dalış yaptılar, tecrübelere katıldılar. En yeni tekniği havi U34 denizaltısını Almanlar çok gizli tutuyorlardı. Osmanlı zabitleri bu gemiyi de yakından tanıdıkları için Almanya dışına çıkmalarına müsaade edilmedi ve kurs böylece 2 sene uzamış oldu. 17 Ocak 1917'de binbaşı Mehmet Şükrü Bey hariç öbür 5 zabitimiz memlekete döndü. Almanya'dayken binbaşılık rütbesine terfi eden Mehmet Şükrü Bey, ki sonraları Koramiral Şükrü Okan olmuştur, komodörlük stajı için Helgoland'daki 2. Denizaltı Flotillası'nda kaldı. Alman İmparatoru 1917 yılının 1 Eylül'ünde Bahriye Nazırı Cemal Paşa'yı Almanya'ya davet etti. Rauf Bey, Vasıf Paşa, Cemal Paşa'nın kalemi mahsus katibi yani özel kalem müdürü Fahri Rıfkı Atay yani, Cemal Paşa'nın yaveri Yüzbaşı Nusret Bey Almanya'ya gittiler. Alman İmparatoru'nun kardeşi Prens Henrik, Baltık kumandanıydı, büyük amiraldi. Onun da iştirak ettiği bir gezide binbaşı Şükrü Bey'in kumandasındaki bir denizaltıyla Kiel Garden'de dalış yaptılar. Almanlar Osmanlı donanmasına 10 denizaltı vereceklerini vaat ettiler. Hatta gemilere ay yıldızlı bayrağımızı da resmettiler. Fakat harp mağlubiyetle sona erince bu vaat yerine getirilemedi. Komodorluk stajını tamamlayan binbaşı Şükrü Bey de 24 Şubat 1918'de memlekete döndü. Değerli dinleyiciler, donanma ilgililerinin denizaltı temini için gayretleri devam ede dursun. 17 Ekim 1915 günü Çanakkale'de Müstecip adında bir onbaşı Mehmetçik tek başına bir denizaltı avladı ve Fransızların Turkuaz adlı denizaltısını esir etmeye muvaffak oldu. Hadise şöyle cereyan etmiştir. 1. Cihan Harbi içinde Çanakkale'yi zorlayan düşman donanmasına mensup denizaltılar Marmara'ya girmişlerdi. Bunlardan biri de Fransız donanmasına mensup Turkuaz denizaltısıydı. Denizaltı 17 Ekim 1915 günü Marmara'dan dönerken Çanakkale'yi müdafaa eden sahil bataryalarımız tarafından periskopu görüldü ve ateş altına alındı. Gemi ateş altında yoluna devam ederken saat 13 sularında Akbaş mevkinde karaya oturdu. Kendisini kurtarmaya çalışırken su yüzüne çıkmak mecburiyetinde kaldı. Bu esnada Bursa'nın Yenişehir kazasından Ferhat oğullarından Necipoğlu Müstecip Onbaşı'nın açtığı ateş Turkuaz'ın kulesine isabet etti. Böylece dalış kabiliyeti kayboldu denizaltının ve teslim olmak mecburiyetinde kaldı. Kumandanı ve mürettebatı da esir edildi. Türk kuvvetleri gemiye girdiğinde alarm zilleri çalmaktaydı. Tahliye öylesine ani ve öylesine panik halinde olmuştu ki kumandan gizli vesikaları dahi imha etmeye vakit fırsat bulamamıştı. Gemide unutulan evraktan düşman denizaltılarının Marmara'da buluşacakları öğrenildi. UB-14 Alman denizaltısı buluşma yerine giderek E-20 İngiliz denizaltısını batırdı. Turkuaz Gayret Gambotu'nun yedeğinde İstanbul'a getirildi. Halice çekildi. 10 Kasım 1915'te Kasımpaşa Camii altında Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın da iştirakiyle sancak çekme merasimi yapılarak Müstecip Onbaşı adını aldı. Merasimden sonra gösteriler yapan Müstecip Onbaşı'ndan harpte faydalanılamadı. Sadece Alman denizaltılarının batarya şarjında kullanıldı. Harpten mağlup çıktığımız için Fransızlar Müstecip Onbaşı'yı alıp götürdüler. Bugün Deniz Müzesi'nde Müstecip Onbaşı'nın sonradan değiştirilen yaralı kule saçı bu hatırayı yaşatmaktadır. Yunan Harbi muvaffakiyetle bittikten sonra yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti hükümeti harplerin yıprattığı donanmayı takviye etmek mecburiyetiyle karşılaştı. 1924 yılında denizaltı alınması için ilk temaslara geçildi. Binbaşı Şükrü Bey, makine yüzbaşısı Hami Bey, yüzbaşı İbrahim Rıza Bey'den müteşekkil 3 kişilik bir heyet Fransa'ya gönderildi. Heyet bilahare Hollanda ve İsveç'e geçti. 2,5 aylık bir tetkik gezisi yaptı. Neticede Hollanda'ya 2 denizaltı siparişine karar verildi. Bu yeni gemilerde çalışacak komodor, zabitan, gedikli zabit ve mürettebat önce İstanbul'da açılan ilk denizaltı kursunda ama Cumhuriyet devrinin ilk denizaltı kursunda nazari bir talime, tahsile tabi tutuldu. Sonra Hollanda'nın Feyenoord tezgahlarında inşasına başlanan denizaltıların nasıl yapıldığını görmek, inşa sırasında çalışmak ve ameli tahsilde bulunmak üzere Rotterdam'a gönderildiler. 1927'den 1928'e kadar bir yıl Hollanda'da kalan ve denizaltıların Londra açıklarında 75 metrede yapılan derin su dalış tecrübelerine katılan personel o sene 1928'de memlekete döndü. Aynı yıl 22 Mayıs 1928'de kumandan, baş çarkçı, ikinci kumandan olmak üzere her gemide 3 subay ve Komodor Mehmet Reşit Hollandalı mürettebatın idaresi altındaki gemilerle yola çıktılar. 9 Haziran 1928'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 2 denizaltısı 1. İnönü ve 2. İnönü adıyla Dolmabahçe önünde demirledi. Saat 13.30'da gemilere sancak çekme merasimi yapıldı. Merasimden sonra daha evvel Hollanda'dan dönmüş bulunan mürettebat gemileri teslim aldı. Flotilla komodorluğuna bağlı olarak Haliç'te bakım ve havuzlamaya alınan denizaltılar 3 ay sonra Moda açıklarında dalış tecrübeleri yaptılar. Bu tecrübelere Erkan-ı Harbiye Umumiye Reisi yani Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak da 1. İnönü denizaltısıyla iştirak etti. Dalış sırasında elektrik arızası tecrübesi yapılıyordu. Elektrik teçhizatında hakiki arıza belirdi ve gemi gittikçe meyillenerek derine kaymaya başladı. Mürettebatın seri çalışması ve serin kanlılığı sayesinde arıza giderildi. Mareşal Fevzi Çakmak arıza vukuunda kumanda odasındaydı ve düşmemek için periskopa tutunmak mecburiyetinde kalmıştı. Su yüzüne çıkılınca atlatılan tehlike kendisine anlatıldı. Mareşal Fevzi Çakmak 1. İnönü denizaltısının hatıra defterine o gün şu satırları yazdı. 1. İnönü tahtelbahirini gördüm. Yani denizaltısını gördüm. Böyle nazik bir silahın kullanılması hususunda zabitan ve efradı pek arzulu gördüm. Az zamanda mahir denizciler elinde bu silahın düşmanlarımız için mühlik yani helak edici olacağına kanaat getirdim. 12 Şubat 1929'da Flotilla Komodorluğu emrinden alınan denizaltılar, donanma kumandan vekili kaimmakam sonraki ismiyle Yarbay Şükrü Okan'ın emrinde kurulan Tahtelbahir gemileri kumandanlığına verildi. Ve Türkiye Cumhuriyeti donanması denizaltı filosunun nüvesi teşekkül etmiş oldu. We'll be right back. Evet değerli dinleyiciler, TGRT FM radyosundaki Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya bir başka programda başka konularla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.